Ayrım 15.
Sayfa 173. Ruskin kendisine kulak verenlere lady sözünün ekmek veren anlamına, lord sözünün ise yasaları koruyup sürdüren anlamına geldiğini söyler. Dipnot, adı geçen yapıt sayfa 166-167. Kişilerin toplum içindeki rolleri de bu anlamlara uygun olacaktır tabii. Yani erkek yasaların koruyucusu ve sürdürücüsü olarak bütün gücü elinde tutacak, kadın ise iyilik perisi olacaktır. Bütün bunlar düzmece bir ortaçağ oluşumu içinde sadece fantastik olmaktan öte, ekonomik eşitsizliklerini Ruskin'in de pekala fark ettiği 19. yüzyıl sanayileşmeciliğine tamamen aykırıdır. Orta sınıftan bir ev kadınının orta çağın iyiliksever kadınlarına özenerek kendi çapında yardımlara girişmesiyle Ruskin'in düşleri gerçekleşmez. Ruskin'in Victorian devre özgü bir direnmeyle toplumsal sorumluluğun kadına düşen bir görev olduğunu ileri sürmesi iki yönden aykırı ve gülünçtür. Birincisi, kadınlar ekonomik ve hukuki bağımsızlığa sahip olmadıkları için kendileri gibi olan diğer kişilere gerçek bir maddi yardım yapma olanağından yoksundurlar. İkincisi de bu düzenin erkeklere, özellikle egemen sınıf erkeklerine, ezdikleri yoksullara karşı olan yükümlülüklerini unutma olanağı vermesi ve erkekleri baskı düzenini kaldırmak yerine yardımlarla lütufta bulunmayı yeğleyen bir davranışa getirmesidir. Dipnot, Ruskin bir bakıma izleyicilerinin soyluluk heveslerini okşuyor ve şu tür sözlerle onlara hiçbir işe yaramayacak feodal bahşişler sunuyor sanki. Tren dolusu uyruğa sahip soylu hanımefendiler olmak düşüncesi size zevk verebilir. Versin, zarar yok. Ne kadar soylu olsanız treniniz ne kadar uzun olsa yeridir. Ancak treninizin hizmet ettiğiniz ve beslediğiniz uyruklardan oluşmasına özen gösteriniz. Adı geçen yapıt sayfa 167-68. Victorian devrin çoğunluğu gibi Ruskin'de kadınların daha ince bir içgüdüsel yapıya sahip olduklarına, erkeklerin sefaleti görmeye dahi dayanabileceklerine ve kendi mücadeleleri içinde bunu aldırmadan geçip gidebileceklerine inanır. Dipnot, adı geçen yapıt sayfa 169. Mill bu duygusallığa belirli bir alayı kapsayan mantıkla yanıt verir. Kadınların erkeklerden daha iyi olduğu söylenir. Bu aklı başında bütün kadınların ancak acı bir tebessümle karşılayabilecekleri boş bir övgüdür. Çünkü iyilerin kötülere boyun eğdiği bu durum hiçbir yerleşik düzende, doğal ve yerinde olarak kabul edilemez. Bu söylenenler erkeklerin çökmeye yüz tutmuş güçlerini itiraf etmelerinden başka bir şeye yaramaz. Çünkü kölelik düzeni kaba kuvvete yöneldiği zaman her iki tarafı da etkilemekle beraber kölelerden çok efendilerin gücünü azaltır. Dipnot, Mill, adı geçen yapıt sayfa 518. Ruskin'in kadınlara ev dışındaki tek fırsat olarak öğütlediği iyilikseverlik, Mill'in toplumsal ekonomik anlayışına göre aydınlanmamış ve dar görüşlü bir hayırhahlıktan başka bir şey değildir. Çünkü bu yolla bağımsız yoksulların tek onuru ve tek kaçış yolu olan kendilerine saygının temeli sarsılarak, yardım etmek yerine zarar verici bir iş yapılmış olmaktadır. Dipnot, adı geçen yapıt sayfa 532. Yapılan iyiliğin büyüklük sayılması ve buna bağlı geliştirilen şükran sistemi yoksulları küçük düşürmekten öte bir nitelik taşımaz. Ne var ki Ruskin kraliçelerinin bunu fark etmelerini önlemeye çalışır. Dipnot, hayırsever bir efendiye minnettar köle zihniyetinin varlığını önceden kabul eden yoksullara yardım, kuşaktan kuşağa yoksulları yenik duruma getiren dizgenin çağdaş bir örneğidir. Bu aslında yoksullara yardım değil, yeni feodalizmdir. Oysa Mill onlara şunu anımsatmak yolunu seçmiştir. Kadınların bugünkü yaşam düzenleri içinde dünyaya gelen ve bununla yetinen bir kadın, kendi başına buyruk olmanın, bağımsız olmanın değerini nasıl bilebilir? Bu kadın özgür, bağımsız değildir. Onun yazgısı her şeyi başkalarından beklemektir. Ve onun için uygun olan bir şey neden yoksullar için uygun olmasın? Kadının iyilik kavramı kendisinden üstün olanların bahşettikleri şeyler olarak gelişir. Kendisinin özgür olmadığını, yoksulların ise özgür olduklarını unutuverir. Dipnot, Mill, adı geçen yapı sayfa 533. Mill, şövalyeci övgülerin ötesinde kadınların etkisinin nedenli ters sonuçlar verdiğinin de farkındadır. Karısı olduğu halde Bayan Grundy'ye yakınlık göstermekten geri kalmadı. Dipnot, adı geçen yapı sayfa 535. Kısıtlı ve yüzeysel bir eğitimin kurbanı olan kadın genellikle sınırlı aile çerçevesi içinde kalan ve bencilliğe dönüşen bir etkiye sahiptir. Ruskin'i coşturan kendini feda etme duygusuna gelince, Mill bunu amaçsız ve uygunsuz ancak dudak bükülebilecek bir kendini feda etme olarak niteler. Kadın karakterinin bugünkü düzmece ideali olan aşırı ölçüde fedakarlık, karşılıklı olmadığı için sahte bir altruizm, yani başkasını düşünme yaratmaktan öteye gitmez. Şövalyece tavırların kökenini araştıran Mill, bunda belirli bir çıkarcılık, hatta giderek sahtekarlık görür. Kadınlara iyi birer insan gibi davranmaya karşı çıkanlar bize sürekli olarak onların erkeklerden daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu sözler giderek kırgınlıkların, yıkkınlıkların üstünü övgülerle kapatmakla görevli, usandırıcı gevezelikler niteliğine bürünüyor. Dipnot. Adı geçen yapı sayfa 476. Öte yandan Ruskin'in dediklerine bakarsak, kadınlar kendi köşelerinde erkeklik gücünün kadınlığın lekesiz görkemi önünde eğildiği ve her zaman eğileceği, o çok gizemli köşelerinde öylesine güçlüdürler ki, dünyanın düzeni kadınların başları üzerinde durur. Ruskin kadınların gücü ve etkisine olan bu inanca kendini öyle kaptırır ki, siz kadınların sorumlu tutulmayacağı, sebep olmadığı, yol açmadığı bir tek savaş yoktur diyecek kadar ileri vardırır. Dipnot, adı geçen yapı sayfa 169. Tarih boyunca dolaylı ve bağımlı bir yaşama mahkum edilen, hiçbir olayda karar hakkına sahip olmayan, askeri, ekonomik ve teknolojik konularda ağız açtırılmayan kadının yeryüzündeki ahlak durumundan sorumlu olduğunu belirten Ruskin'in bu sözlerinde hiç kuşkusuz belirli bir mizah payı vardır. Ruskin daha sonra çiçekler üzerinde bir benzetmeye girer ve burada ağzını almaktan çekindiği bir konuyu, şövalyelik gülünün kanseri sayılan fahişelik konusunu ele alır. Konuya da belirgin bir ön yargı ile girer. İyi bir kadının yürüdüğü yol hiç kuşkusuz çiçeklerle doludur. Ancak bu çiçekler onun önünde geçeceği yerde değil, basıp geçtiği yerlerde açar. Sonra büyük bir olasılıkla kendisini can kulağıyla dinleyen yağ bağlamış ev kadınlarına ve onlar kanalıyla İngiliz kadınlarına, korkunç sokakların karanlığına dalmalarını ve o devrin fahişelerinden söz edilirken moda olan deyimle güçsüz çiçekçikleri kurtarmalarını öğütler. Adı geçen yapı sayfa 173. Ruskin'in planı iyi ev kadınlarına bu güçsüz çiçekçikleri alıp kokulu tarhlara diktirmek, hatta onları rüzgara karşı titreşip kırılmaktan korumak için çitlerle çevirtmektir. Dipnot, adı geçen yapıt, fahişelerle hanımefendiler arasında kurulacak bir işbirliği anlaşması, her ne kadar olası değilse de, Mill'in de işaret ettiği üzere en önemli değeri olan erdemli kadınlık için uygulanan çifte standarda dayanan şövalyeliğin sonu olabilirdi. Kuşku uyandırmayacak ölçüde içtenlikli olmasına karşın Ruskin'in bu sözleri ciddiye alınamaz. Çünkü kendisi önerisinin getireceği sonuçları pek anlamış görünmüyor. Ruskin'in yazdıkları nedenli çiçeklerle bezenmiş olursa olsun, son bölümdeki cinsellik bu konunun ilerideki bölümlerde daha da ağır basmasına yol açar. Ruskin, Tennyson'un belli belirsiz erotik nitelikteki lirik şiiri, Bahçeye Gel Maud'dan alıntılar yapar ve şiirdeki dengesiz delikanlıyı erotize olmuş İsa'ya dönüştürür ve bunu tuhaf bir kişisel tavır içinde kendisiyle özdeş kılar. Ruskin bir çeşit kendi kendine acınmaya dönüşen bu tavrı içinde sözlerini şöyle tamamlar. Ah siz kraliçeler, siz kraliçeler, sizin olan bu ülkenin dağları ve ormanları içinde tilkilerin kazanacaklar, havada uçan kuşlar yuva yapacaklar ve kentlerin yollarını kaplayan taşlar Ademoğlunun başını koyabileceği tek yastık olduklarını size haykıracaklar. Adı geçen yapı sayfa 175. Bu sözler Ruskin'in kafasının oldukça karıştığını ve çocuk yaştaki soğuk yapılı metresine bir vaiz havasıyla hitap ettiğini gösterir. Dünyanın kurtuluşunun bağımlı kadınlar tarafından gerçekleştirileceğini düşünmesi, sağlıksız bir mucizeye inanmak, çocuksu, olgunlaşmamış ya da kendine hayran bir cinselliğe sahip olmak, dinsel hırslara yönelmektir. Ruskin'in bu görüşü devrim pek geçerli, evdeki melek, düşenlere el uzatan iyi yürekli kadın kavramlarına uygundur. Bu düşlerin kurgusudur. Ne var ki bir devrin düşleri o devrin yaşantısının da bir bölümüdür. Hatta çoğu kez o devrin sonunu hazırlayan bir oluşumdur. Ruskin'in görüşleriyle karşılaştırıldığında Mill'in vardığı sonuç sadece akılcı olmakla kalmaz, yeni ve umut dolu bir coşkunluk da getirir. Mill, kadınların mutlak özgürlüğe kavuşmasını, sadece insanların bir bölümünün kurtulmasındaki mutluluk, başkalarının iradesine bağımlı olmakla akılcı bir özgürlük arasındaki ayrımın getireceği kazanç yönünden değil, bu özgürlüğün her iki cinse ve dolayısıyla insanlığa sağlayacağı yararlar yönünden ister. Boyun eğme esasına dayanan ahlak görüşü devrini yaşadık, şövalyelik ve lütufkarlık görüşüne dayanan ahlak devrini yaşadık. Artık en temel insan ilişkisinin eşitlik düzeyine getirilmesinin zamanı geldi. Adı geçen yapı sayfa 541. Mill'in sözlerinde devrimci bir atılım olmasına karşın Ruskin'in görüşleri ustalıkla süslenip gizlenmiş bir tutuculuğu yansıtır. 1860'larda Ruskin'in desteklediği şövalyelik konusundaki tunturaklı sözler ağızdan ağza dolaştığı halde Mill'in gür sesi bunların tümünü bastırmıştı. Engels ve Devrimci Kuram 1. Tarihsel Örnek. Cinsel devrim sürecinde kadınların uzun uzadıya uğraşlardan, acılardan sonra elde ettikleri kısmi ya da koşullu özgürlüğün yaşamlarına getirdiği değişim konusunda siyasal atılımlar kadar kışkırtmanın, desteklemenin ötesinde geçmişin çözümlemesini yapan ve geleceğin nasıl olması gerektiğini anlatan devrimci kuramcıların çalışması önem taşır. Bu kuramcılar öfkelerin, kinlerin ya da ön yargıların sonucunda patlak veren çatışmalara bir tutarlılık ve ideolojik dayanık sağlamışlardır. Günün olaylarını tarihsel perspektif içinde görebilmeleri, bilinçsiz güçlerin saptırabileceği değişimi doğru yöne çevirebilmelerini saptamıştır. Bu alandaki en önemli kuramcılar Chernyshevsky, Mill, Engels, Bebel ve Veblen'dir. Önerilerinin çoğu cinsel devrime ilişkin ve bu nedenle de bugün dahi geçerlidir. Dipnot, bakınız N.G. Chernyshevsky, Ne Yapmalı? August Bebel, Kadın ve Sosyalizm, Thorstein Veblen, Aristokrat Sınıfın Kuramı, Charlotte Perkins, Gilman ve Elizabeth Cady Stanton da kadınlar hareketine gerek eylem, gerekse ideoloji alanlarında katkıda bulundular. Bütün bu kuramsal yapıtlar arasında ataerkil tarih ve ekonominin en kapsamlı ve en köktenci bilançosunu veren Engels'in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni adlı kitabıdır. Çünkü Engels ataerkil aile düzenine cephe alan tek kuramcıdır. Ne var ki Engels bu düzeni kökenine dek araştırırken tarihin çözülememiş çıkmazlarından birisinin şaşırtmacasıyla karşı karşıya kalmıştır. Burada bir an durup insan bilim alanında birkaç yüzyıl süren tartışmaya göz atmak gerekir. Dipnot, bu çatışma Amerika dışında oluşmuştur. Amerika'da ise toplum bilimleri ataerkil düzene uydurulmuştur. Ataerkil kökenler ekolü diyebileceğimiz bir ekol, ataerkil ailenin insan toplumlarının en eski ve temel düzeni olduğunu, kabile, ulus ve benzeri bundan doğduğunu ya da bu örnek üzerine geliştiğini savunur. Dipnot, bu konuya en çok katkısı olanlar Sir Henry Maine, Eski Hukuk 1861 ve Edward Westermarck'tır, İnsan Evliliğinin Tarihi 1891. Birinci yapıt ataerkil kökenin ataerkil hukuk düzeni içinde incelenmesi, ikincisi de ataerkil tek eşli düzenin ilk çağlardan kalma bir insan kurumu olduğu önerisidir. Genel planda bu görüşün amacı ataerkillikte toplumun ilk, bu nedenle de doğal biçimini görmektir. Ataerkil ailenin biyolojik olarak erkeğin fiziksel gücü ve kadının gebelikten gelen güçsüzlüğüne dayandığı belirtilir ve avla geçinen toplumların çevre gereksinmeleri ve koşulları yüzünden kadının bağımlı durumu akla yakın, hatta zorunlu bir gerekçe olarak gösterilir. Dipnot, bir başka öğe olarak da savaş öne sürülür. Örgütlü ve silahlı bir çatışma olması nedeniyle savaş ilk insanların temel düzeni sayılamayacak oranda gelişmiş ve başlı başına var olan bir kurumdur. Bu kuramda ileri sürülen varsayımın zorunlu bir neden olmasını engelleyen zayıf noktalar vardır. Toplumsal ve siyasal kurumlar pek ender olarak fiziksel güç esasına göre kurulur. Bu kurumlar genellikle diğer toplumsal ve teknik güçlerle birlikte yürütülen değer sistemleriyle ayakta durur. Avcılıkla geçinen toplulukları tarımla geçinen toplumlar izlemişler ve tarımcılık değişik çevre koşulları ve gereksinmeleri getirmiştir. Gebelik ve doğurma güçsüzlüğe yol açmayacak biçimde düzenlenebilir. Özellikle çocuğun komünal bir varlık olduğu ve doğum oranının yükselmesinin istenildiği toplumlarda gebelik ve doğum güçsüzlük nedeni olmayacak olaylardır. Son olarak da ataerkillik bir toplumsal ve siyasal yapı olduğuna göre diğer insan kurumlarında olduğu gibi ataerkilliğin kökenini doğa dışında aramak gerekir. Ataerkil düzenin diğer insan kurumları gibi bir kurum olmasından dolayı yıkılabilecek ya da yeniden kurulabilecek koşullardan meydana geldiği ve bu takdirde de kendisinden önce bir başka düzenin var olduğu ileri sürülerek ataerkil düzenin ilk ve temel düzen olduğu fikrine karşı çıkılabilir. Ne var ki anaerkil ekole girenler bunu yapmakla yetinmediler. Yerleşik bir kurama ve toplumsal bir ön yargıya karşı savunuya girdikleri için dezavantajlı bir durumdaydılar ve ataerkillik öncesi düzende anaerkilliğin var olduğunu söylemek zorunluluğunu duydular. Dipnot, bu görüşe katkısı olanlar Bashoven, Anaerkillik 1861, Louis Henry Morgan, Eski Toplum 1877, Robert Briffold, Analar 1927, McLennan, İlkel Evlilik 1871 ve Virgilio Telon, Ailenin Kökeni 1874. Ayrıca bakınız Sir James Fraser, Joseph Campbell, Robert Graves, Beyaz Tanrıça ve Jane Harrison, Yunan dininin incelenmesine giriş 1903. Bu ekolün iki üyesi anaerkilliği, ataerkilliği mutlak ve tam karşılığı olarak görürken, yani ataerkil düzende erkeğin egemen olup kadının ezilmesi gibi, anaerkil düzende kadının egemen olduğunu ve erkeğin baskı altında kaldığını savunurken, ekolün geri kalan üyelerin hemen hepsi de ataerkil yönetimden önce anaerkil bir yönetimin var olduğunu, ana hakkının kadın ilkesinin ya da doğurganlığın dinsel ve toplumsal yaşama egemen olduğunu ileri sürdüler. Dipnot, bakınız Matthias ve Mathild Wirtung, Egemen Cins 1923. Bu görüşlerinde mitolojiden, dinlerin tarihinden ve tarımcılıkla geçiren ulusların bereket ilkesine tapmalarından örnekler vererek kanıtlamaya çalıştılar. Batılı olmayan topluluklar içinde soyun kadından üremesi ilkesi de ortaya çıkınca, bunun anaerkil düzenden ataerkil düzene bir geçiş biçimi olduğu ileri sürüldü. Çatışmanın renkliliğine ve cinsel politikada bir nedenleri araştırma biçiminde gelişen akla yakın çekiciliğine karşın, çözüme varacak olan tarih öncesi bilgileri bulmak olanaksızlığı yüzünden bu çatışma herhangi bir sonuca ulaşmaz. Dipnot. Tarihsel dönem başladığında ataerkillik vardır. Tarih öncesi devirlerin toplumsal düzeni üzerinde bir yargıya varmak için elde yeterli kanıt yoktur. Ve çağdaş yazı öncesi dönemi yaşayan toplumların düzeni, tarih öncesi çağlara ışık tutacak, örnek sayılacak bir nitelik taşımaz. Her ekolün sadece varsayımlar üzerine hareket ettiği kabul edilse, grupların cinsel, siyasal eğilimlerini anlamak yönünden bu çatışma çok ilginç bir niteliğe bürünür. Hiç kuşkusuz her iki kesim de bugünkü ve geçmişteki düzenin ataerkillik olduğunu kabul etmektedirler. Anlaşamadıkları nokta sadece tarih öncesi çağlar değil, göreceğimiz gibi gelecekteki düzen konusundadır. Genel olarak ataerkil ekolün en ateşli yandaşları tutuculuğa yönelirler ve ataerkilliği insan toplumunun bir anlamda doğal ve ilk düzeni olarak görürler. Bunun dışındaki istenmeye değer olsun olmasın diğer düzenler sadece sapmalardır ve üstelik kasıtlı sapmalardır görüşünü savunurlar. Bu tür değişimlerin köktenci oldukları, yani ataerkil aile düzenini bozdukları ya da aile içindeki rolleri değiştirdikleri takdirde tehlikeli olabilecek ve gerektiğinde ya da doğal zorunluluk karşısında eski haline getirilebilecek modern uygarlığa özgü ayrıcalıklar ya da değişmiş toplumsal değerler olarak görülmesi eğilimi vardır. Dipnot. Komünist Çin, Rusya ve benzeri yerlerdeki deneysel düzenlerin başarısızlığına ya da bu düzenlerden vazgeçilmesine bu nedenle bu denli alkış tutmaktadırlar. Anaerkil ekol yandaşları bir statükoyu korumak ya da eskiden var olan bir biçimi yeniden getirmek kaygısında olmadıklarından daha yumuşak bir tavır içindedirler. Onların ileri sürdükleri tezin bel kemiği ataerkil düzenin ezeli ve ebedi düzen olduğu iddiasına, ilk ve temel düzen olduğu görüşüne ve biyolojik ya da çevresel zorunluluklardan doğduğu inancına karşı koymaktır. Anaerkil ekol yandaşları ataerkilliği sadece insan tarihinin belirli bir dönemi olarak görürler ve bu nedenle de kuramsal olarak herhangi bir kurum gibi ortadan kalkabileceği görüşünü savunurlar. Bir liberal olarak Mill bu durumu evrensel bir güç kuralı olarak görmüş ve kadınların bağımlılığını zamanla gelişecek bir ebedi insan yaşama özelliği olarak almış, zorbalık ve kölelik düzeninde olduğu gibi gönül almalarla, tatlı sözlerle bu durumun hafifletileceği yorumuna varmıştır. Engels ise sürekli gelişen tarih görüşünün iyimserliğini benimsemeye yanaşmamış, örneğin kölelik durumunun çok daha gerçek ve içten bir ilkel komünel düzenden de geriye dönüş olduğuna inanmıştır. Engels bir devrimci olarak ataerkil ekolün kurumları gibi insan kurumlarının kökenini yazgılara ya da biyolojik nedenlere bağlama durumunda olmadığı için kurumların insanlar tarafından meydana getirildiği ve bu nedenle de bilinçli devrimci bir toplumun istemesi halinde köktenci, beklenmedik ve hatta kuralları yıkıcı bir tarzda değiştirilebileceği görüşünü savunmuştur. Ataerkil aile ile mülkiyet arasındaki ilişkiyi kavrayan Engels, ataerkilliğin temeli olan kadının bağımlılığı düzeninin mülkiyetin de kökeni olduğunu göstermiştir. Engels kökenler konusunda ilk anaerkil görüşü ortaya atan Das Mutterrecht'in yazarı Bachofen'in fikirlerini benimsemiştir. Çünkü Engels'e göre anaerkillik kişilerin mülk sayılmadığı, ailelerin mülkiyete ilişkin çıkarları olmadığı bir ilkel ortaklaşmacılık örneği olarak biçimlenir. Engels bu düzenin kısmen servete dayanan karmaşık ve eşitsiz bir siyasal düzenin var olmadığı bir dünya gereksinmesi, kısmen de bir altın çağ özlemi yüzünden toplumculuğun öteden beri aradığı sadelik olduğunu savunur. Anaerkilliğin özellikleri ne olmuş olursa olsun ataerkilliğin Engels'in ileri sürdüğü bütün olumsuz özellikleri kapsadığı, kadınlara sahip olmakla başlayıp bütün öteki kölelik biçimlerine dek uzanan insana sahip olma düzeninin sınıf, rütbe, kastların varlığı, yöneten ve yönetilen sınıfların eşitsiz biçimde gelişen servet dağılımının ve son olarak da devletin birer kurum olarak ataerkil düzeni belirlediği bir gerçektir. Engels, Bahofen'in görüşlerini Lewis Morgan'ın insan bilimsel çalışmalarıyla ve kendi toplumcu kuramıyla birleştirerek, bir yandan aileyi, insanın çoğalma koşullarını, gens, fratri, klan gibi toplumsal düzenleri, öte yandan da insanların el sanatları, sürü besleme, tarımcılık, tüccarlık ve giderek yapımcılık ve endüstri alanlarındaki gelişimi içindeki madde üretimini kapsayan evrensel bir tarih meydana getirebilirdi. Engels toplum ya da aile tarihini bir dizide işlemiş, anaerkillikten, kadına hak tanınan düzenden, karışık evlilik, grup evliliği, kandaşlar arası evlilik düzenlerini ele almış ve son olarak da ortaklık esasına dayanan ve giderek tek eşli evliliğe dönüşen ataerkil düzeni konu edinmiştir.